Ayrım 20.
Kemiklerin kaynaması için süt yoğurt iyi gelir. Bol bol ye iç. Doktor yanından ayrılınca bir maşrapa süt getiren sağlık erinden dün 2 saat sürdüğünü duydu ameliyatının. Doktor yalnızdı. Revire getirilenlerin arkası kesilmiyordu. Çarpışmalar başladı başlayalı 48 saattir gözünü kırpmamıştı Şahap Bey. Nasıl ödenirdi bu güzel insanların hakkı? Önce Niyazi Bey, kendisini attan kucaklayıp indiren sedyeciler, şimdi de bu gencecik, alçak gönüllü, sıcak kanlı Şahap Bey. İkisinin elinde yeniden dönmüştü dünyaya. Birden çok sevdiği annesi Saliha Hanım'la, o anda annesine yakın bir sevgiyle sevdiği bu iki insan arasında bir yakınlık kurdu. Annelerin dünyaya getirmesiyle bitmiyordu iş. Yaşadıkça ip cambazları gibi ölümle yaşam arasında yol alıyorduk. Annelerden sonra ölümden döndüren, yeniden dünyaya getirenler oluyordu bize. Elbet ileride elinden gelirse ödemek isterdi ikisine de duyduğu borcu. Şimdilikse yüreğini ısıtan sınırsız bir sevgiydi sadece ikisine de sunabildiği. Düşündü. Sanki annesine sevgiden başka ne verebiliyordu ki? Kim bilir? Belki de birbirimize verebileceğimiz en güzel şey diye geçirdi aklından. Yatmak zorunda kalınca yaşamı üstüne uzun uzun düşünecek zamanı oldu Zülfikar Bey'in. Yüzbaşı Şahap Bey ile kanlarının kaynaması karşılıklıydı. Doktor arada 5-10 dakika vakit bulunca uğruyor, konuşuyorlardı. Bir gelişinde ucuz kurtulmuşsun dedi. Sana ateş edenin kim bilir belki de öksüreceği ya da gözünü kırpacağı tutmuştur tetiği çektiği anda. Yoksa o kurşun baldırına geleceğine Bekir gibi sırtına gelseydi kurtaramazdık seni de. Bekir odalarında karşı duvarın dibinde yatan iki yaralıdan biriydi. Kendi akranı Resne köylerinden pembe yüzlü sarışın genç kuvvetli bir Arnavut delikanlısıydı. Bir gaz lambası ışığında küçük bir el çantası aygıtları, alaydan yetişme yardımcısı sağlık onbaşısıyla doktorun gücü yetmemişti sırtından girip ciğerinde kalan kurşunu çıkarmaya. Doktor arada bir anarak üzüntüsünü açığa vuruyordu. Doktorun dediklerinden sonra vurulduğu anı bir kez daha yaşıyormuş gibi bütün ayrıntılarıyla gördü Zülfikar. İçinde çarpıştıkları koruda ağaçların dalları kar yüklüydü. Sık sık iri kar topakları düşüyordu dallardan. Özellikle uzaklarda bir top patlayınca koruya bir obüs düşecek olursa giderek ateş edildikçe. Kendisine ateş eden çocuğu eline o anda çekilmiş bir fotoğrafını almış bakıyormuş gibi görüyordu. Karışık yüz çizgilerini, tüfeği elinde yer değiştirmek için doğrulup sıçrayışını, tam o anda altından geçtiği ağacın dallarından üst üste düşen kar topaklarını. Topaklardan biri omzuna gelmişti çocuğun. O topak düşmeden önce serpuşu karlıydı. Sonra kendisi ateş edip çocuğu vurunca kar topakları koptu yine dallardan. Birden anladı canını kurtaran rastlantıyı. İyi nişancıydı çocuk. Alnından vurmuştu Ekrem Onbaşı'yı. Ekrem'e ateş edince dallardan düşen kar topakları. Serpuş'taki karlar o topaklardan kalmaydı. Yüzünü gözünü kaplamışlardı kendisine nişan aldığı sırada. Namlusunun ucu belki de düşen yeni bir kar topağı ile oynayınca. İşte bu kadarcık bir rastlantıya bağlıydı yaşam. Düşen bir kar topağına, titreyen, pirinç tanesi kadar aşağıya kayan bir namlu ucuna. O kar topağı düşmese Ekrem Onbaşı gibi karlar üstünde kalmış, kurda kuşa yem olmuştu o da şimdiye kadar. Bundan sonra yaşadığı her günün bir kar topağının kattığı ek olması tuhaftı yaşamına. Yunan ordusu Zülfikar Bey'in yaralandığı günün akşamı Nalbantköy'e yaklaşmadan geri çekildi. Ertesi gün saldırısını yenilemedi. Kuzeye doğru geliştirmesi gerekiyordu ilerlemesini. Albay Matropulo 2 gün daha kaylarda oyalandı tümeniyle. 3. gün geride bir artçı taburu bırakarak manastıra yürüdü. Banisa'ya yaklaşırken manastır üstünden gelen Cavit Paşa'nın kol ordusu kesti yolunu. Cavit Paşa kendi kumanda ediyordu birliklerine. Balkanlardaki Osmanlı ordusunun savaş stratejisi açısından en yetenekli komutanıydı. Zekasını, becerisini bir kez daha kanıtladı. Sistem yararlanarak öncü birlikleriyle 100 adım yakınına kadar sokuldu. Sabaha karşı saldırıya geçerek Yunan birliklerini bozguna uğrattı. Ağır kayıplar verdirerek Soraviç'e kadar sürdü. Ertesi gün Zülfikar Bey'i görmeye gelen Nalbant köylü Kerim Ağa Utku sarhoşuydu. Ah bebeğim, görecektin o Niyazi Bey'in atı üstünde kaylara girişini. Görecektin kaç gündür dili tutulan o bizimkilerin sevincini. Senin Cafer, Mümin Pehlivan, Mecnun Kaptan 2 haftalık sakallarıyla Niyazi Bey'in arkasındaydılar. Kimsenin burnu kanamayacak diye emir çıkmış Cavit Paşa'dan. Dinleyen dinledi ama kendini bilmeyen 1-2 kişi oldu yine arada. Biz hep böyle kalsın diye duacıyız. Cephede olan olsun geriye bulaşmasın. Olmaz bir türlü yine masumların canı yanar. Kerim Ağa Pirlepe'den Selanik'ten gelen haberlerin kötü olduğunu ekledi. Pirlepe Sırplara, Selanik Yunanlılara geçiyordu. 2 gün geçtikten sonra her nereden duymuş öğrenmişse İsmail geldi aradı Zülfikar Bey'i. Bir sepet yiyecek getirdi. Hiçbir şey olmamış gibi yaklaştı Zülfikar Bey'e. Ah beyim sorma nasıl utanırım. Bilmem nasıl bakacağım bundan sonra yüzüne. Anamın ağlamasına, sızlamasına dayanamadım. Ayrılamadım yanından, gelemedim sizinle. Yaralandığını duyunca dünya başıma yıkıldı. Gideyim elini öpeyim bağışlasın suçumu dedim. Geldim. Zülfikar Bey hala tam kırgın değildi İsmail'e. Unutmuş gitmişti yola çıktıkları gün nasıl gerisine dönüp baka baka gelmesini beklediğini. İsmail sanki beklediği sırada çıkıp gelmiş gibiydi. Sanki kırmamış, yanıltmamıştı onu. Ordu komutanlığı Sorabiş'ten öteye ilerlemesini sakıncalı görmüştü Cavit Paşa'nın. Cavit Paşa Kasım ortasına kadar Soroviç'te bekledi. Dönüp Manastır ordusunun yardımına yetişmesi emri gelince Soroviç'i kaylara boşalttı. Cavit Paşa dönüş yolculuğuna çıkınca Nalbantköy'deki revirde boşaltıldı. İsmail gün aşırı uğruyordu. Anlattığına göre Uçana'da Goriçka'da kan dökülmemişti. Türklerle Rumların arası eskiden nasılsa yine öyleydi. Goriçka'ya dönmelerini önerdi Zülfikar Bey'e. Goriçka'da kalmak istemezse Görce'ye geçebilirdi. Zülfikar Bey, Niyazi Bey'le doktor bilir benim nerede kalıp nereye gideceğimi dedi. Ben gönüllüyüm. Onlar gel bizimle derlerse onlarla giderim. Git derlerse o zaman düşünürüm nereye gideceğimi. Yaralanmasının üstünden 2 hafta geçmiş, doktorun dediği gibi kalkmış dolaşıyordu. Henüz alçıdaydı ayağı. İsmail'den ne olur ne olmaz Goriçka'da kalan binek atlardan birini getirmesini istedi. Revir 16 Kasım günü boşaltıldı, Resne'ye dönmek üzere yola çıkıldı. Osmanlılarla Sırplar, Bulgarlar arasında ateşkes anlaşması Kasım sonlarında imzalandı. Yunan cephesinde ise barışın sağlanması 1913 baharına kadar uzadı. Zülfikar Bey alçısı alındıktan sonra Ohri üstünden Görce'ye geçti. Barıştan sonra Haziran'da annesiyle eşiyle birlikte Goriçka'ya döndü. Balkan Savaşı üstüne yazılanlar ürkütücüdür. Kitaplara geçmeyip de savaştan sağ çıkanların anlattıkları daha da inanılmaz gelir savaş nedir görmeyen insanlara. İlk silahlar patladıktan sonra akıllar durdu, yaptığını ettiğini bilmez ölçemez oldu silah seslerini duyanlar. Kan tutmuştu ordudakilerle birlikte sivilleri de. Çok kan döküldü cephelerde. Cephelerden daha çok cephe gerisinde can aldı savaş. Büyük küçük, kadın çoluk çocuk, yaşlı demeden binlerce kişi süngülendi, ateşe verilen evlerinde öldü. Savunmasız kadınların ırzlarına geçildi. Göç yollarında vurulmuş, düşmüş, ölü analarının memelerini emmeye çalışan bebeler, üstlerinden geçen top arabaları tekerleklerinin ezdiği, dağıttığı beyinler, karlara saplanarak ayakta donmuş kalmış atlar, insanlar, üst üste cesetlerle dolu hendekler görülüyordu. Çok gözyaşı döküldü, çok yoksulluk çekildi. Bütün bu acıların yanında geride sağ kalanlardan dinledikçe dinleyenleri duygulandıran olaylar da yaşandı savaşta. Öyle olaylar ki insanların bir gün kinle nefret duygularından kurtulabileceği umutları uyandırdı yüreklerde. Kaylar yöresinde bir ikisine tanık oldukları olayları her gittikleri yerde anlattıkça gönül rahatlığı duydular. Açığa vurmasalar bile dinleyenlerin o olaylardan ibret almalarına hizmet etmek istediler. Niyazi Bey'in gönüllülerinin konakladığı, Zülfikar Bey'in yaralı yattığı Nalbantköy'de bir Şahin Hoca vardı. Köy camisinin imamıydı. Yunan birlikleri çekilip de gönüllüler Nalbantköy'e girince evinin sağında solunda oturan 2 Rum komşusunu çoluk çocuklarıyla evinin bodrumunda saklamıştı. Bodrumuna sığınanlar 8 kişiydi. Şahin Hoca çoluk çocuğunu evlendirmiş, son 4-5 yıldır karısıyla kalmıştı evde. Her gün taşıdığının 3 katını taşıyordu çarşıdan eve. Küçücük köy, topu topu 2 bakkalı var. Sebzeyi de satan onlar. Bir gün, 2 gün derken Şahin Hoca'yı her gün eli kolu çarşıdan eve dönen görenler meraklanmaya sonra da takılmaya başlamışlar. Hoca ağır bir adamdı. Varken alayım, eve dedim diye karşılık vermiş. Savaş bu, bakarsın yarın ne un kalır, ne yağ, ne kuru fasulye, ne mercimek. Yaşlıyım, belki de elim ayağıma bir kaza gelir, çarşıya çıkamam. Hoca yumuşak huyluluğu herkese iyi geçinmesiyle sevilirdi. 2 hafta her nasılsa oyalamış, meraklıları ya da meraklılar hocayı daha çok üzmek istememişler. 2 hafta sonra gönüllüler geri çekilirken, gönüllülerin ardına takılmaya hazırlanan Nalbant köylüler, hocanın yerinden kımıldamadığını görünce, "Sen gelmiyor musun hoca?" demişler. Hoca, "Kısmet her neyse o olur," demiş. Allah verdiği canı alacaksa yolda da alır, bağışlayacaksa daha birkaç yıl yaşamayı nasip etmişse burada da eder. Yola çıkmak için toparlanan Türk komşularıyla konuşurken daha da ileri gitmiş. "Durun," demiş. "Gideceğiniz yeri bilmeden nereye gidersiniz? Kalın benimle. Ben çıkar önünüzde kanat gererim gelen askere. Başımıza her ne gelecekse birlikte gelir." Topu topu 4 Müslüman ailesi bulur gelen Yunan birliği Nalbant köyde. O ailelerin 4'ü de Şahin Hoca'nın bodrumunda sakladığı 2 Rum ailesinin konukları olurlar bu kez. Rumlar Nalbant köye giren bölüğün yüzbaşısı önüne çıkar anlatırlar. Gördükleri iyiliğin karşılığını öderler. Kaylara yakın Eleviş köyünde bir karı koca tarlalarının kıyısındaki hendekte yaralı bir Yunan üsteğmeni bulurlar. 1897 savaşında ölen kendi oğulları yaşında. Oğulları gibi yakışıklı bir çocukmuş üsteğmen. Vurulduğu yerde ölümü bekliyormuş. Karı koca sararlar, sarmalarlar, ot yüklü arabalarına bindirirler. Karanlığı beklerler, karanlık basınca alır evlerine getirirler. Avlularında indirirler arabalarından, üst katta oğullarından boş kalan odada yatırır, 3 hafta yedirir, içirir, iyi ederler. Delikanlı çat pat Türkçe, karı koca az buçuk Rumca bilirlermiş. 3 hafta oğulları niyetine bakarlar delikanlıya. Kasım ortalarında üsteğmen üniformasını giyer, köyün girişinde karşılar gelen Yunan taburunu. Tabur, bütün Eleviş'te kimsenin kılına dokunmadan geçer gider. Savaştan sonra o üsteğmen kendi anası babası gibi her yıl gelir ararmış o karı kocayı. Nalbant köylü Kerim Ağa'nın sonradan gülerek anlattığı bir başka olay da şu. Bir kör Ligor vardı tarla komşumuz. Tartışmayı gürültü patırtıyı severdi. Bizim tavuklarımızdan biri ona kaçsa ya da bizim sıpa keçi tarlasına girecek olsa bağıra çağıra görünürdü. Ama daha bağırışıp çağırırken yatışırdı öfkesi. Babam da huyunu bildiği için tatlı bir söz etti mi, güler barışır neredeyse kabahatli gibi davranmaya başlardı. Kısacası kendi kapatırdı kendi başlattığı kavgayı. Yunan ordusu gelmeden kör Ligor kalktı babama geldi. "Bunca yıllık komşuyuz," dedi. "Bundan sonra ne sen benden iyi komşu olursun, başkasıyla ne ben senden daha iyi komşu bulurum. Kalk çıkalım Nalbant köye, hangi ordu gelirse onun komutanının önüne. Yunan ordusu gelirse ben, Türkler gelirse sen söyle, bozmasınlar komşuluğumuzu, bıraksınlar eskisi gibi yaşayalım." Babam, "Doğru söylersin ama dinlemezlerse," dedi. Bizi toparladı, manastıra götürdü gönüllülerin ardından. Ortalık yatışınca kör Ligor kalktı manastıra geldi. Manastırın girişinde Kınalı'da göçmenler için bir kamp kurulmuştu. Sırp Kızıl Haçı Hindistan'dan Mısır'dan gelen yardımlarla çadırlarda yaşıyorduk. Kör Ligor geldi, o kampta 500 çadır içinde bizim çadırı buldu. Koca bir sepet dolusu peynir, yumurta, çörek şu bu getirmişti yanında. Babama paraya gereksinme olup olmadığını sordu. Babamın yok demesini aldırmadı, çıkardı 1 sarı lira verdi. "Kalk gel Nalbant köye dön," dedi. "Yunan hükümeti emir verdi, kimsenin malına dokunulmayacak. İstemem senin yerine başkasını göreyim tarlamın yanında. Gel evine tarlana sahip ol." Şunu da ekledi. "Sen gidince kendi işim bitti. Baktım boş otururum, mısır ektim, tırnağımı çektim senin tarlandan. Harmanını kaldırınca bana tohumunu geri verirsin, helalleşiriz." Daha barış anlaşmaları sürüyordu. Babam, "Anlaşma imzalansın, inşallah döneriz. Yine birlikte oluruz," dedi. Anam komşudan 1 kaşık kahve, 2 kesme şeker ödünç aldı geldi. Kör Ligor'un kahvesini pişirdi. O akşam Kınalı istasyonunda babamla kucaklaşarak ayrıldılar. 1913 Nisan'ın sonunda Nalbant köye döndük. Bizim tarla yerden 2 karış boy atmış mısırla örtülüydü. Kör Ligor gülerek karşıladı dönüşümüzü. "Şimdi ne keçim var ne de sıpan. Eskisinden daha iyi komşu oluruz." Babam takıldı. "Sen yine bulursun muhabbeti artıracak nedenler. gülüştüler. Türkiye yolu açılmıştı. Yunan hükümeti isteyen kalır, isteyen döner diyordu. Her gün 2-3 aile Türkiye'ye dönüyordu. Nesi var nesi yok satıp savarak. Körligor adeta tasalanarak izliyordu bu göçleri. Yine babama geldi. Tarla senin tarlan dedi. Senden başkasını komşu görmek istemem. Satacaksan sen koy fiyatını. Ödeyebilirsem alırım. Satmazsan çiftin dağıldı diye sıkılma, al benim çiftimi, işle, para pul istemem. Babam, bizim bu yerlerde günümüz doldu Ligor Ağa dedi. Allah Balkan Savaşı'nın acılarını bir daha ne size göstersin ne bize. Biz kısmetse 5-10 güne gideceğiz. Allah sana sizinkilerden iyi bir komşu verir inşallah. Kör Ligor, komşunun sizinkilerden bizimkilerden olmaz dedi. İyisi kötüsü olur. O sizden de çıkar bizden de. Sen iyi komşuydun. Kör Ligor'dan alta kalmadı babam. Tarla senin dedi. Neye gücün yeterse onu öde. Değerini sen benden iyi bilirsin. Kör Ligor üstüne düşeni yaptı. Helallaştılar. Küçük kasabaların değişmez kaderidir. Yetişen gençlerini tutamazlar. Yeteneklerini geliştirebilecekleri daha büyük kentler ellerinden çeker, alır. Bakkal Koço'nun oğlu Panos o yetenekli çocuklardan biriydi Florna'nın. Az bulunur bir tenor sesi olduğu çocukluğundan belliydi. 11 yaşında kilise korosuna alındı. 3 yıl sonra Florina Rumlarının halk müziği korosuna girdi. Koro şefinin ilgi göstermesiyle sesini hızla geliştirdi. 16-17 yaşına gelince çevresindekiler senin yerin Florina değil demeye başladılar. Panos'un terzi Halit'le arkadaşlığı bu döneminde ilerledi. Halit'ten 3 yaş küçüktü. Florina'nın genç sosyalistleri olarak 8-10 kişilik birbirine bağlı bir arkadaş grupları vardı. O grup içinde Halit'in Paris'e gitme tutkusu Panos'la aralarında daha da yakın bir dostluk sağladı. Panos da ya Milano'ya ya Paris diyordu. Birlikte Fransızcalarını ilerletmeye çalışıyorlardı. Panos'un ilkokula gittiği yıllarda Florina'dan ayrılıp Marsilya'ya yerleşmiş bir amcası vardı. Daha sonra ablası Sofia, amcasının aracılığıyla yine Marsilya'ya yerleşmiş, Florinalı bir Rum'un lokanta işleten oğluyla evlenmişti. Eniştesi evlendikten 3 yıl sonra Marsilya'yı bırakıp Paris'te Kadet Sokağı'nda bir Rum lokantası açınca ablası Parisli oldu. Balkan Savaşı'ndan bir ay önce Paris'e yerleşen Halit'le Panos'un arkadaşlıkları yazışma yoluyla sürüyordu. Halit her mektubunda Paris'e gelmesi için yüreklendiriyordu Panos'u. Panos 1913 Mayıs'ında Florina'dan ayrılabildi. Selanik'ten deniz yoluyla Marsilya'ya giderek amcasına uğradı önce. Bir ay Marsilya'yı tanıdıktan sonra Paris'e geçti. Ablasına Halit'e kavuştu. Florina'da garsonluk yaparak kazanıyordu hayatını. Yaz boyu eniştesinin lokantasında garson olarak çalıştı. Sesinin Paris müzik dünyasında yerinin ne olabileceği üstüne az çok bir kanı edindi, eksiklerini öğrendi, bazı plaklar, notalar aldı, Eylül sonunda Florina'ya döndü. Bütün kış Florina'da çalışacak, hazırlanacak, baharda Paris'e dönecekti. Panos, Halit'in selamlarını getirdi Mustafa ile Zülfikar Bey'e. İkisini de özellikle sormuş, savaştan sonra sağ kaldıklarını öğrenince sevinmişti. Terzi Halit'in yerleşme sıkıntılarını atlattığını öğrenmek Zülfikar Bey ile Mustafa'yı da sevindirdi. Panos'tan mektuplarında kendilerinin selamını yazmasını istediler. Barış Antlaşması'ndan sonra Osmanlı sınırları Meriç doğusuna çekilmiş, Batı Trakya, Aşağı Makedonya, Yunanistan'a geçmişti. Bu bölgelerde yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler kendiliğinden. Osmanlı sınırları içinde büyük bir Rum azınlığı yaşıyordu. Yunan hükümeti Osmanlıların Rum azınlığına tanıdığı vatandaşlık haklarını tanıdı sınırları içinde kalan Türk azınlığına. Eski haklarında kısıtlamalar yapmaya kalkmadı. Yine de kararmış gölgelenmişti bu bölgelerde kalan Türklerin yaşayışı. Balkan Savaşı'nın kötü anıları kolay unutulur gibi değildi. Köylerine, kasabalarına giren Yunan ya da Bulgar ordularından çok yüzyıllardır birlikte yaşadıkları sivil Rumlar ya da Bulgar komşularından zulüm görmüşlerdi. Orduların çekilmesinden sonra yine bir arada kaldıkları eski komşularına kırgındılar, güven duymuyorlardı. Yunan hükümeti isteyenleri Türkiye'ye göç etmekte özgür bırakınca her gün hüzünlü göç sahnelerine tanık oldu Makedonyalılar. Neleri var neleri yok ucuza elden çıkardıktan sonra evlerini, çiftlerini bozanların bir yatak yorgan dengi, bir küfiye doldurulmuş ya da bir un çuvalına sıkıştırılmış bakırlarıyla yola çıkarken geride kalan Rum komşularıyla ağlaşıp kucaklaşarak helalleşmeleri görenlerin gözlerini yaşartıyordu. 1914 yazı ortalarına kadar böyle bazen bir kasabadan kopan 2-3 ailenin, bazen bir köyde yaşayan bütün Türklerin toplu olarak Makedonya'dan göç ettikleri görüldü. Birinci Dünya Savaşı çıkınca sınırlar kapandı, göçler durdu. Savaştan sonra Zülfikar Bey yine eskisi gibi sık sık manastıra, Selanik'e giderek başıboş gençlik yaşamına dönmüştü. Nedir ki manastıra Selanik'e her gidişinde daha az tat alıyordu eski eğlence yerlerinden. Ne olduğunu tam bilmediği bir arayış içinde yaşayışının gidişi beklentileri açıkça ayrımında olmasa da değişiyordu. 1916 baharında Görce'deki otelde Yüzbaşı Nurettin Bey ile karşılaştıktan sonra Türk-Alman gizli haberleşme örgütünde görev alınca aradığı yolu buldu. Koynunda Biliste'ye götürdüğü ya da Biliste'den alarak döndüğü bir raporla yola çıktıkça yaşamının Balkan Savaşı'nda yaralanmasıyla kopan anlamına yeniden kavuştuğunu duyuyordu. Yüzbaşı Nurettin Bey, "Bu bölgede İşkodra'ya doğru yol üstündeki köylerde güvendiğin biri var mı?" diye sorunca hemen Yakup Ağa'nın adı gelmişti aklına. "Var." "Kim?" "Biliste'de, Yakup Ağa." Nurettin Bey bir iki saniye gözlerini ayırmadan bakmıştı yüzüne. Gerçekte bir iki saniyeden çok daha uzun gelmişti bu bakışı Zülfikar'a.